Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 18. Nadine'in kapısının ziline kimse cevap vermedi. Elektronik kapıcı, uğrayan kişinin cevap bırakmasını, mesaj alınır alınmaz yanıtlanacağını söylüyordu. "Muhtemelen içeride bunalım geçiriyordur," dedi Eve, düşünürken ayağını yere vurarak. "Ya da kafasını dağıtmak için bir bara filan gitmiştir. Son günlerde her nasılsa korumalarına ekmeği başardı. Bu bizim Nadine çok kurnaz biri ve ne olduğunu bilirsen kendini daha iyi hissedeceksin." "Evet." Eve güvenliği aşmak için polis şifresini kullanmayı düşünerek kaşlarını çattı. Ancak yeterli nedeni olmadığı için öfkelenerek ceplerine sokmuş olduğu yumruklarını sıktı. "Ahlak kuralları," dedi Rourke. "Onlarla boğuşmanı izlemek benim için her zaman eğitici bir deneyim oluyor. En iyisi sana yardım edeyim." Cebinden bir çakı çıkardı ve paneli söktü. "Tanrım Rourke, güvenliği izinsiz aşmak en az 6 ay gözaltı alman demektir." "Hı hı." Sakin bir şekilde devreleri inceledi. "Biraz paslanmışım. Bu modeli bizim ürettiğimizi biliyor muydun?" "O lanet şeyi hemen toparla ve sakın." Ama Eve sözünü tamamlayamadan Rourke büyük bir hız ve beceriyle çalışarak işini bitirmişti bile. "Paslanmışmış, küstah herif," diye söylendi Eve. Kilit ışığı kırmızıdan yeşile dönerken. "Çok daha ustaydım." Kapı aralanınca Eve'i içeri itti. "Güvenlik sistemini bozmak, kırmak ve içeri girmek. Haneye tecavüz. Ah, suçların dağ gibi yığılıyor." "Ama sen beni beklerdin değil mi?" Bir eliyle hala Eve'in kolunu tutarken oturma odasını inceledi. Temiz, serin, ferahtı ama pahalı bir minimalistik tarzda döşenmişti. "İyi yaşıyor," dedi Rourke. Zemin karolarının parlaklığını ve duvarlara asılmış veya kürsülerin üzerine yerleştirilmiş sanat eserlerini görünce. "Ama buraya sık gelmiyor." Eve, Rourke'un iyi bir gözlem gücü olduğunu bildiğinden başıyla onayladı. "Hayır, gerçekten burada yaşamıyor. Sadece bazen burada uyuyor. Her şey fazla tertipli ve minderlerde göçük yok." Rourke'un yanından geçerek bitişikteki mutfağa bir göz attı ve otomatik aşçının menüsünü kontrol etti. "Burada fazla yiyecek de bulundurmuyor. Çoğunlukla peynir ve meyve." Boş midesini düşünerek Eve'in bir an ağzı sulandı ama direndi. Geniş oturma odasını geçerek yatak odasına doğru yürüdü. "Ofis," dedi. Cihazları, çalışma masasını ve dönük durduğu büyük ekranı görerek. "Buraya bazen geliyor. Çalışma masasının altında ayakkabıları, telefonun yanında bir küpesinin teki, boş bir fincan. Muhtemelen kahve." İkinci yatak odası daha genişti. Düzeltilmemiş yatağın üzerindeki nevresimler sanki özellikle uzun bir gece boyunca biri onlara sarılmış ve yuvarlanmış gibi duruyordu. Eve, Louise'in öldürüldüğü gece Nadine'in üzerinde olan kıyafetin yerde solmuş papatyalarla dolu bir vazonun bulunduğu masanın altına doğru tekmelenmiş halde durduğunu gördü. Odanın hali açıkça acıyı ifade ediyordu ve bunları görerek üzüldü. Dolaba doğru yürüdü ve kapağını açmak için düğmeye bastı. "Tanrım, bavullarını hazırlayıp hazırlamadığını nasıl bilebilirsin ki? 10 mankene yetecek kadar kıyafeti var bu kadının." Eve kıyafetleri incelerken Rourke yatağın başucundaki telefona doğru yürüdü ve kayıtları dinlemek için diski başa sarmaya başladı. Eve omzunun üzerinden baktı ve Rourke'un neyin peşinde olduğunu gördüğünde sadece omuz silkti. "Özel hayatına tecavüz etme suçunu da eklemekten zarar gelmez artık." Mesajları dinlerken Eve, ev sahibesinin bir yolculuğa çıktığını gösteren bir işaret duymayı bekledi. Nadine'le Ralph adında bir adam arasında geçen seks sohbetini zevkle dinledi. Sayısız imalar, açık teklifler ve bol kahkahadan sonra adam şehre geldiğinde buluşacaklarına dair sözleşerek telefonu kapadılar. Diğer aramalar iş konusundaydı ve bir de yakındaki bir restorana verilen sipariş vardı. Sıradan günlük konuşmalardı bunlar. Sonra değişti. Nadine son cinayetten sonraki gün Kirski ailesiyle konuşuyordu. Hepsi ağlıyordu. Belki de ağlamak onları biraz rahatlatmıştır diye düşündü Eve ekrana yaklaşırken. Belki de şaşkınlığı ve gözyaşlarını paylaşmak yardımcı olmuştu. "Bunun şimdi sizin için bir anlamı olup olmadığını bilmiyorum. Ama davadan sorumlu dedektif Dallas, Teğmen Dallas, Louise bunu yapanı bulmadan durmayacak. Durmayacak. Ah Tanrım." Görüşme sona ererken Eve gözlerini kapadı. Boş diskten başka bir şey kalmamıştı geriye. Eve tekrar gözlerini açtı. "İstasyona edilen telefon nerede?" diye sordu. "Nerede? Morse Nadine'in aradığını ve izin istediğini söylemişti. Belki de arabasından ya da cep telefonundan aramıştır. Hatta genel bir telefondan bile aramış olabilir. Bulalım." Hemen çağrı cihazını çıkardı. Fini, Nadine Furst'un aracının markası, modeli ve plaka numarası. Gerekli verilere ulaşmak, garaj kayıtlarını incelemek ve önceki gün çıkan arabanın bir daha geri dönmediğini öğrenmek uzun sürmedi. Bundan hoşlanmadım. Rourke'un arabasına binerken Eve endişeliydi. En azından bana bir mesaj bırakması gerekirdi. Bir haber bırakmalıydı. İstasyondaki yöneticilerle görüşüp onunla telefonda kimin konuştuğunu bulmalıyım. Araç telefonundan numarayı tuşlamak üzereydi ki birden durdu. Bir şey daha. Cep bilgisayarını çıkardı ve farklı bir numara istedi. Kirski, Deborah ve James, Portland, Maine. Numara dijital ekranda belirdiğinde hemen araç telefonuna yönlendirdi. Telefona cevap veren, saçları darmadağınık, bitkin gözlerle bakan bir kadındı. Bayan Kirski, ben Teğmen Dallas, NYPS'de. Evet Teğmen, sizi hatırlıyorum. Herhangi bir gelişme var mı? Üzgünüm ama henüz size söyleyebileceğim bir şey yok. Kadına verecek bir haberinin olması gerektiğini düşünerek içinden küfretti. Bazı yeni bilgileri izliyoruz. Umutluyuz Bayan Kirski. Bugün Louise'e veda ettik. Kadın gülümsemeye çalıştı. Ne kadar çok insanın onu sevdiğini görmek güzeldi. Okuldaki birçok arkadaşı geldi ve New York'ta birlikte çalıştığı insanların hepsinden çiçek ve mesajlar vardı. Unutulmayacak Bayan Kirski. Bana bugün Nadine Furst'un cenazeye katılıp katılmadığını söyleyebilir misiniz? Onu bekliyorduk. Ağlamaktan şişmiş gözler bir an dalgınlaştı. Birkaç gün önce cenazenin tarihini ve saatini bildirmek için onu ofisten aradım. Burada olacağını söylemişti ama sanırım son anda acil bir işi çıkmış olmalı. Yani gelemedi. Eve'in içini bir korku kapladı. Ondan herhangi bir haber alamadınız mı? Hayır. O günden beri bir daha konuşmadık. Çok yoğun çalıştığını biliyorum. Elbette kendi hayatına devam etmek zorunda. Başka ne yapabilir ki? Eve, onlara yardımcı olamadığı gibi endişelendirdiğini de biliyordu. Kaybınız için çok üzgünüm Bayan Kirski. Sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey olursa lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Ne zaman isterseniz. Çok naziksiniz. Nadine, bunu kızımıza yapanı bulana kadar durmayacağınızı söyledi. Durmayacaksınız değil mi Teğmen? Hayır Bayan Kirski, durmayacağım. Telefonu kapadı, başını arkasına yasladı ve gözlerini kapadı. Ben nazik filan değilim. Onu üzgün olduğumu söylemek için değil, bana bir cevap verebileceği için aradım. Ama üzgündün. Rourke elini yavaşça Eve'in elinin üzerine koydu. Ve naziktin. Benim için bir anlam taşıyan insanların sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bunlar da benim bir şeyler ifade ettiğim tek insanlar yine. Eğer o alçak herif yapması gerektiği gibi benim peşimden gelmiş olsaydı, onun canını okumayı bilirdim. Yapamasaydım bile, kes sesini. Rourke gözlerinden ateş saçarak Eve'in elini sıktığında genç kadın hafif bir çığlık attı. Sus artık. Yola çıktıklarında Eve elini ovalıyordu. Haklısın. Yanlış davranıyorum. Olayı kişiselleştiriyorum ve bunun da bir yardımı olmuyor. Davaya çok fazla duygu karışıyor, diye mırıldandı, şefin uyarısını hatırlayarak. Bugüne dingin bir kafayla, net düşünerek başladım ve öyle de devam etmeliyim. Yapmamız gereken şey Nadine'i bulmak. Hemen merkezi aradı ve arabanın tarifini vererek kadını bulmak için bütün devriyelerin gözlerini dört açmalarını istedi. Rourke, Eve'in önceki sözlerini biraz daha hazmetmiş bir halde yavaşladı ve genç kadına baktı. Bu muhteşem kariyerin süresince kaç cinayet kurbanını savundun Teğmen? Savunmak mı? Bu tuhaf bir ifade. Eve omuz silkti ve parlak, yeni model bir araba kullanan uzun boylu ve koyu renk pardesülü adamı düşündü. Bilmiyorum, yüzlerce, cinayet hiç bitmiyor ki. O halde iki tarafta da bir elin parmaklarını kat kat geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir şeyler yemelisin. Rourke'la tartışamayacak kadar açtı. Sorun Metcalf'in ajandasıyla karşılaştırma yapmak diye açıkladı Fini. Cilveli şifreler ve sembollerle dolu ve onları sürekli değiştirdiği için herhangi bir kalıp çıkaramıyoruz. Tatlı surat, ateşli topuz, sersem herif gibi isimler görüyoruz. İsimlerin baş harfleri var, yıldızlar var, kalpler var, gülümseyen veya çatık kaşlı küçük suratlar var. Ama hepsi o. Nadine'in ve savcının ajandalarıyla karşılaştırma çalışmamız çok ama çok zaman alacak. Yani söylemeye çalıştığın şey, bunu yapamayacağınız. Yapamayız demedim. Fini aşağılanmış gibi bir ifadeyle baktı. Pekala, tamam. Bilgisayar çiplerinizi bunun için zorladığınızı biliyorum ama ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyorum. Başka birinin peşinden gidecek. Biz Nadine'i bulana kadar onu ele geçirdiğini düşünüyorsun. Fini burnunu sonra çenesini kaşıdı ve şekerli kurabiyelerine uzandı. Bu kalıbı bozar Dallas, üç cinayetinde de cesetlerin çabuk bulunabileceği yerlerde yaptı bunu. O halde yeni bir kalıbı var demektir. Eve masanın kenarına oturdu ve yerinde durmaya tahammül edemeyerek hemen kalktı. Dinle, şu anda çok öfkeli. Hedefini şaşırdı, her şey istediği gibi gidiyordu. Sonra faka bastı ve yanlış kadını doğradı. Mira'nın fikirlerini izlersek bütün dikkatleri üzerine çekti. Ekranlarda boy gösterdi ama sonra da hata yaptı. Bu güçle ilgili bir şey. Odasının küçük penceresine doğru yürüdü. Dışarı baktı ve dev anası bir kuş gibi havada süzülen hava otobüsünün gürültülü geçişini izledi. Aşağıda insanlar karıncalar gibi görünüyor, kaldırımlarda, geçitlerde, gerilim yüklü işlerinin kendilerini sürüklediği yerlere doğru koşuşuyorlardı. Çok fazla insan olduğunu düşündü Eve, çok fazla hedef. Bu güçle ilgili diye tekrarladı sonra, yaya trafiğini çatık kaşlarla izlemeye devam ederek. Bu kadın bütün dikkati, bütün başarıyı kendine çekiyordu. Halbuki bu başarı ve ilgi ona aitti. Onları yok ettiğinde bütün dikkati de kendine çekiyordu. Kadın gitti mi kendisi için iyiydi. Zaten kadın her şeyi kendisi için istiyordu. Şimdi ilgi katilin üzerinde. Kim o? Ne o? Nerede o? Mira gibi konuşuyorsun dedi Fini. Sadece teknik terimler kullanmıyorsun ama tıpkı onun gibi. Belki de Nadine onu yakaladı. Sonuçta Nadine erkeklerin hayatını yaşayan bir kadın ve kadınlar her zaman katil için bir sorun. Annesinin yapmış olduğu gibi onların da üstün olmasına dayanamıyor ya da hayatındaki baskın kadın figürü her kimse. Biraz başarı yakalamıştı ama yeterli değildi. Zirveye ulaşmayı başaramadı. Belki yolunun üzerinde bir kadın olduğu için ya da kadınlar. Gözlerini kıstı, sonra tamamen kapadı. Konuşan kadınlar diye mırıldandı. Güç kazanmak için kelimeleri kullanan kadınlar. Bu yeni bir fikir. Bu benim fikrim dedi Fini'ye dönerek. Gırtlaklarını kesiyor, onları pataklamıyor, cinsel yönden saldırmıyor ya da tecavüze kalkışmıyor. Cinsiyetle ilgili olmasına karşın bu cinayetler seksle ilgili değil. Öldürmek için bir sürü farklı yol var Fini. Bana anlatma. Birisi insanları doğramak için hep yeni yöntemler buluyor nasılsa. Bıçak kullanıyor ve bıçak vücudun bir uzantısı gibidir. Kişisel bir silahtır ama bıçağı kalplerine saplayabilirdi, bağırsaklarını deşebilirdi, bir yerlerini kese... Tamam, tamam. Ağzına şekerlemelerinden bir tane attı ve elini havada sallayarak Eve'i susturdu. Resim çizmene gerek yok. Towers başarısını mahkemede kazandı ve ses tonu güçlü bir araçtı. Metcalf aktristti, konuşarak kendini gösteriyordu. Furs insanlarla röportaj yapıyor. Belki de benim peşimden gelmemesinin nedeni buydu diye devam etti Eve. Benim güç şeklim konuşmakla ilgili değil. İşte şimdi iyi gidiyorsun evlat. Bu pek önemli değil dedi başını sallayarak. Katilimiz bekar bir erkek. Önemli başarı sağlayamadığı bir mesleği var. Güçlü, başarılı kadınların etki sahibi olduğu bir meslek dalı. David Angelini'ye uyuyor. Evet ve babası da işlerinin darboğazlı olduğunu söylemişti zaten. Slade'e de uyar. Mirina Angelini hiç de düşündüğüm gibi kırılgan bir çiçek değilmiş. Sonra Hammett, Towers'a aşıktı ama Towers onu yeterince ciddiye almıyordu. Bu çok karışık. Fini huzursuzca kıpırdanarak bir şeyler homurdandı. Ayrıca dışarıda şiddet eğilimi taşıyan sayısız hüsrana uğramış öfkeli erkek var. Eve nefesini dişlerinin arasından üfledi. Hangi cehennemde bu Nadine? Bak, aracını bulamamışlar. Ortadan kaybolalı o kadar uzun sürmedi henüz. Son 24 saat içinde kredi kartını hiç kullanmış mı? Hayır, Fini iç çekti. Ancak eğer gezegenden ayrılmaya karar verdiyse o zaman ulaşmak daha uzun sürer. Gezegenden ayrılmadı. Yakınlarda olmak isteyecektir. Lanet olsun, aptalca bir şey yapacağını tahmin etmeliydim. Ne kadar üzgün olduğunu anlamalıydım. Bunu gözlerinde görebilmeliydim. Eve, hayal kırıklığına uğramış bir halde odanın içinde dolanmaya devam etti. Sonra aniden durdu. Bunu gözlerinde görebilmeliydim, diye tekrarladı yavaşça. Aman Tanrım, gözler. Ne? Ne? Gözler. Onun gözlerini gördü. Eve hemen telefona uzandı. "Bana Peabody'yi bulun," diye emretti. Rütbeli memur. Lanet. Lanet, lanet olsun. Neydi bu? 402'de. Ne buldun Dallas? Bekle. Bir avucuyla ağzını sıvazladı. Sadece bekle. Peabody. Memurun yüzü ekranda belirdiğinde yüzünde gergin bir ifade vardı. Etrafta müzikle karışık gürültüler vardı. Tanrım, Peabody. Hangi cehennemdesin sen? Kalabalık denetimi. Peabody dişlerini sıktı. Lex'te geçit töreni var. İrlandalılarla ilgili bir şey. 6 eyalet kurtuluş günü, dedi Feeney hafifçe gururlanarak. Lütfen aşağılama. Gürültüden uzaklaşabilir misin? Dedi Eve, sesini duyurabilmek için bağırarak. Tabii, eğer nöbet yerimi bırakıp 3 blok aşağı yürürsem. Sonra birden kendine geldi. Efendim. Lanet olsun diye homurdandı Eve ve Peabody'ye bunu yapmasını emretti. Kiski cinayeti Peabody. Sana cesedin bir görüntüsünü gönderiyorum. Bir bak. Eve, Kiski'nin yağmur altında yere serili cesedinin görüntüsünün bulunduğu dosyayı açtı ve fotoğrafı gönderdi. Onu bulduğunda bu halde miydi? Tam olarak böyle miydi? Diye sordu Eve. Şimdi memurun yüzünü göremediği için sadece sesiyle iletişim kurarak. Evet efendim, tam olarak böyleydi. Eve görüntüyü geri çekti ve küçültüp ekranın sol alt köşesinde bıraktı. Peabody'nin yüzü yine ekranı doldurmuştu. Yüzündeki kapüşon, kimse kapüşonu açtı mı? Hayır efendim. Raporumda belirttiğim gibi televizyon ekibi görüntüler alıyordu. Onları geri ittim ve kapıyı mühürledim. Kapüşon yüzünün ağzından yukarısını kapatıyordu. Oraya ulaştığımda cesedin kimliği resmi olarak teşhis edilmemişti. Cesedi bulan tanığın ifadesi pek işe yarar durumda değildi. Sinirleri bozulmuştu. Kayıtları siz de gördünüz. Evet, kayıtları gördüm. Teşekkürler Peabody. Diye sordu Feeney bağlantı kesildikten sonra. Bundan ne anladık şimdi? Kayıtlara tekrar bakalım Feeney. Morse'un verdiği ilk ifadeye. Eve geri çekildi ve Feeney kayıtları açtı. Morse'u birlikte incelediler. Yüzü yağmur ve terle karışık, sırılsıklamdı. Muhtemelen ağlamıştı da. Dudakları bembeyazdı ve gözleri dehşet doluydu. Adam çok sarsılmış dedi Feeney. Cesetler bazı normal insanlarda bu etkiyi uyandırır. Peabody iyiymiş diye ekledi dinlemeye devam ederken. Yavaş, esaslı. Evet, yükselecek dedi Eve dalgın bir tavırla. Arabadan indikten sonra koştum. Basamakların dibinde bir şey gördüm. İlk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Anlayamadım ta ki yanına gelene kadar. Sandım ki o anda ne düşündüğümü gerçekten bilmiyorum. Yardım istemek için içeri koştum. İşte burası. Eve avuçlarını birleştirdi ve parmak uçlarını çenesine dayadı. Peki şimdi biz stüdyoyu bastıktan sonra benim onunla konuştuğum yere gel. Morse hala solgun görünüyordu ama yüzünde o küstah ifade belli belirsiz görünüyordu. Peabody'nin yaptığı gibi o da standart soruları sormuştu ve hemen hemen aynı yanıtları almıştı. Ama şimdi daha sakindi ve bu doğaldı. Cesede dokundun mu? Hayır, sanırım hayır. Orada öylece yatıyordu ve boğazı yarılmıştı. Gözleri. Hayır, ona dokunmadım. Midem bulandı. Belki sen bunu anlamazsın Dallas. Bazı insanlar temel tepkiler verirler. Bütün o kan. Gözleri. Tanrım. Dün de bana hemen hemen aynı şeyi söyledi dedi Eve. O gözleri unutamamış. Kurbanın gözlerini. Ölü gözler tuhaftır. Zihinde yer edebilirler. Evet, onun gözlerini ben de unutamadım. Feeney'e döndü. Ama ben o gece oraya gidene kadar kimse cesedin gözlerini görmedi Feeney. Kapüşon cesedin yüzünü örtüyordu, hatırladın mı? Benden önce kimse gözlerini görmemişti. Katil dışında. Tanrım! Dallas, Morse gibi bir basın salağının boş zamanlarında gırtlak kestiğini gerçekten düşünüyor olamazsın. Muhtemelen bu ayrıntıyı biraz dikkat çekmek, kendini daha önemli göstermek için söylemiştir. Eve'in dudakları yavaşça kıvrıldı ama gülümsemesi keyiften çok kurnazlığı çağrıştırıyordu. Evet, önemli olmayı seviyor değil mi? Odak noktası olmaktan hoşlanıyor. Hırslı, ahlaksız ve ikinci sınıf bir muhabir olsan Feeney ve hiç haber bulamasan ne yapardın? Feeney bir ıslık çaldı. Sen yaratırsın. Bu herifin geçmişini inceleyelim. Dostumuzun nereden geldiğini bir görelim bakalım. Feeney'in bazı bilgilere ulaşması uzun sürmedi. C.J. Morse, 30 yıl önce Stanford, Connecticut'ta doğmuştu. Bu ilk sürprizdi. Eve onun çok daha genç olduğunu düşünmüştü. Annesi ölmüş, Carnegie Mellon'da bilgisayar teknolojisi bölümünün başkanıydı ve Morse, yayıncılık ve bilgisayar teknolojisi alanlarında bu okuldan diploma almıştı. "Akıllı küçük serseri," dedi Fini. "Sınıfta 20.'ymiş. Bunun yeterince iyi bir derece olup olmadığını merak ediyorum." İş referansları çok çeşitliydi. İstasyonun birinden diğerine sekip durmuştu. Bir yıl doğduğu kasabaya yakın küçük bir istasyonda, 6 ay Pensilvanya'daki bir uydu istasyonunda, yaklaşık 2 yıl New Los Angeles'taki birinci sınıf bir kanalda ve ardından Arizona'da başarısız bir bağımsız iş, sonra da doğuya geri dönüş. New York'a gelmeden önce Detroit'te başka bir büyük kanal, önce All News 60'ta çalışmış, sonra Kanal 75'e geçmişti. Oradan önce sosyal haberler biriminde, ardından da ana haberlere yükselmişti. "Dostumuz bir işte uzun süre kalmıyor. Kanal 75, 3 yıllık kariyerle onun rekoru ve aile bilgilerinde babasından söz edilmiyor." "Sadece anne," dedi Fini. "Başarılı, yüksek pozisyon sahibi bir anne." "Ölü bir anne," diye düşündü Eve. "Nasıl öldüğünü bulmaları gerekiyordu." "Suç kayıtlarını inceleyelim." "Hiç kayıt yok," dedi Fini çatık kaşlarının altından ekrana bakarak. "Temiz yaşayan bir arkadaş. Gençliğine dön." "Bak bak," dedi bilgileri okuyarak. "Burada mühürlü bir kayıt var Fini. Sence bu temiz yaşayan arkadaşımız gençliğinde ne kadar kötü bir şey yaptı da birisi gizlemek için mühürledi?" "Bulmam uzun sürmez." Fini parmakları dansa hazır bir halde neşeyle sırıttı. "Sadece kendi cihazlarımı ve kumandandan yeşil ışık istiyorum." "Yap. Bütün o iş referanslarını tek tek eşele. Herhangi bir sorun olup olmadığını görelim. Ben de Kanal 75'e gidip şu çocukla güzel, sevimli bir konuşma yapayım. Ama onu çivilemek için psikolojik profilden daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz de buluruz o zaman." İyi omuz silkti. "Biliyor musun, eğer onunla bu kadar kişisel bir kavgaya girmeseydim, bunu daha önce de görebilirdim. Cinayetlerden en çok kim yararlandı?" "Basın." Tabancasını omuz askısına astı. "Ve ilk cinayet, Nadine gezegende değilken gerçekleşti. Şimdi Mor sahneye çıkabilirdi." "Ya Metcalf?" "O piç neredeyse benden önce gelmişti oraya. Beni çileden çıkardı ama jetonum düşmedi. Çok soğukkanlıydı. Peki sonra Kirski'nin cesedini kim buldu? Aradan daha dakikalar geçmeden kim ana haber bültenine katıldı? Bu onu katil yapmaz. Savcılık böyle düşünecektir. Bağlantı isteyecekler." "Biliyorum." "Rating," dedi Eve kapıya yönelirken. "Al sana lanet olasıca bağlantı." 19. ayrımın sonu. Sayfa 335. Devamı 20. ayrımda.